Ayrım 17, sayfa 112. Sadakatsizliğin cazibesi. Seyahatte olduğun bu hafta sonunu kocana sadık kalmak için kullanabilirsin, der aşık sevgilisine. Kendisini bilinç dışı bir şekilde kadının kocası yerine mi koymaktadır yoksa? Sevgilisinden sadakat mi dileniyordur çaresizce? Sadık olmayanlardan biri de kendisi değil midir aslında? Sevgili kimdir, eş kimdir, bütün üçlü ilişkilerde karışır bir süre sonra. Evlilik dışı aşk ilişkisi dediğimizde ne anlıyoruz? Parantez içinde, bundan sonra yalnızca aşk ilişkisi olarak adlandırılacak. Ve evlilikle ilişkilendirildiğinde bu ilişki nerede durmaktadır? Aşk ilişkisi evlilikle sonun başlangıcı mıdır gerçekten? Bittiği itiraf edilemeyen bir evliliği bazen canlandırabilir mi? Ahlaki değerler açısından da cinsel özgürlükler açısından da baksak, işin içinden kolay kolay çıkamayız ve psikolojinin de bir açıklaması, insanların kendini rahat hissetmesini sağlayacağı bir reçetesi yoktur bu konuda. Çünkü psikoloji, sorunun kendisinden ziyade onunla nasıl başa çıkılacağıyla ilgilenir. Bu nedenlerle evlilik günümüzde çok büyük bir yük altındadır. Beklentiler çok büyüktür. Çünkü yakınlık, mutluluk, huzur, emniyet, haz. İlişki boyunca bu haklı istek ve gereksinimler daha az doyuma ulaşır oldukça mahkeme kurulur, aşk sorgulanmaya başlanır ve suçlu bulunan hep karşı taraf olur. Yeni bir aşka duyulan özlem başını kaldırır usulca. Sözü edilen aşk ilişkisi yanlış insanlar arasında, yanlış bir zaman diliminde, yanlış bir mekanda yaşanan bir aşk mıdır? Eğer bu aşk yanlışsa doğru aşk nedir? Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna kim karar verir? Birbirini sevenler tarafından en doğru, en mutlak olarak yaşanan birliktelik, öte yandan eş, aile ve en yakınlar tarafından da en büyük yanlış olarak mahkum edilmektedir. Sevgililer de karışık duygular içindedir çoğu zaman. Yaşadıkları aşka rağmen mutsuz hissederler kendilerini, aşklarını gizlerler, herkesten saklanırlar, suçluluk duyguları altında ezilirler. Bir an yalnızca aşklarının gül bahçesinde yaşamak isterler, bir saniye sonra ötekine rastladıkları ana lanet okurlar. Aldatılan eşin yaşadığı da acı, aşağılanma duygusu, hayal kırıklığı, çaresizlik ve bunların sonucunda ortaya çıkan ayrılık isteği ve intikam duygularıdır. Sadakatsizlik nedeniyle terapiye gelen çiftlerin kafasında dönüp duran sorular aslında terapistin de yanıtını bilmediği sorulardır. Çünkü bu soruların evrensel bir yanıtı yoktur. Yaşanan durum evrensel sorunlardan biri de olsa. Aşk nedir? İyi bir evlilik nedir? Ahlak nedir? Yakınlık nedir? Söz vermek ve ihanet nedir? Eşin ihanetinin nedeni nedir? Bunca yıllık beraberlikte nasıl bir arada olacaktır? Mücadele etmeye değer mi? Bu sonun başlangıcı mı? Artık karşımızdakinin söylediği herhangi bir şeye inanabilir miyiz? Güven bir daha mümkün müdür? Bu duruma daha ne kadar katlanabilirim? Ayrılmak çözüm mü? Acımı azaltır mı? Çocuklar nedeniyle evlilik sürdürülmeli mi? Bu kötü bir rüya mı? Başlangıçta birbirlerine deli gibi aşık olan çiftin gecikmiş sorusu şudur. Evlilik en başından itibaren bir yanlış mıydı? En başından itibaren son bulmaya mahkum muydu? Vuslat aşkın sonu mu? Koca büyük bir pişmanlık içindedir. Aşk ilişkisini daha iyi saklayamadığı için. Aslında dürüst bir insandı. 34 yaşında onun gibi yakışıklı bir erkek, kendisinden ancak bir yaş küçük olan, 5'i sağ, 2'si ölü, 7 çocuk annesi karısını sevmiyor diye pişmanlık duyamazdı. Sırrını karısından saklayamadığına üzülüyordu yalnızca. Bu durumun karısını bu denli sarsacağını bilseydi belki daha da dikkatli olurdu. Bunu hiç düşünememişti. Karısının çoktandır bu ilişkinin farkında olduğunu, onu hoş gördüğünü sanıyordu. Hatta artık işi bitmiş, yaşı geçmiş, yalnızca bir ev kadını olan karısının insaflı davranarak onu hoş görmek zorunda olduğunu düşünüyordu. Oysa hiç de öyle olmamıştı. Ne yapmalıyım? Onu söyle bana sen. Ne yapmalıyım? Karın yaşlanıyor, çöküyor, sense hayat dolusun. Bir zaman sonra ona olan saygın ne denli büyük olursa olsun, karını sevemeyeceğini anlıyorsun. Derken, gerçek aşk çıkıyor karşına ansızın, mahvoluyorsun. Mahvoluyorsun. Ne yapmalıyım bu durumda? Kocanın bu sorusunu Anna Karenina'da Tolstoy'un alger egosu olan Levin şöyle yanıtlar. Ekmeği çalmamalısın. Levin'in yaptığı bu uyarı evlilik ilişkisini tehlikelerden korur mu gerçekten? Evlilikleri de aynen böyle başlamamış mıdır? Böyle mükemmel ve biricik olarak başlayan bir şey nasıl olur da böyle bir felaketle sonlanabilir? Her şey bir yanlış anlama mıydı sonuç olarak? Aşkın o tek bir anı mı gerçektir yoksa ve hepimiz bu bir bağımlılığın uyuşturucuyu damarına enjekte ettiğinde yaşadığı o anın peşinde mi koşup duruyoruz? Ne büyük bir çelişki. Aşk, kavuşamayınca aşk. Bildiğim tek şey var. İçimdeki aşkı kendimi öldürerek söndüremezsem senin olacağım. Eğer beni alırsan tabii ki. En kötüsü şu ki vicdanım susuyor ve sen bu ne demek biliyorsun. İyiyi kötüden ayıramıyorum artık. Öylesine aşkla doluyum. Tarih 18 Ocak 1895. Bu satırların yazarı olan Lydia Zinon ve Veva Anibal, 3 çocuk annesi ve evli bir kadındır. Bu arada suçluluk duyguları içinde yüzen yalnızca Zinoveva değildir. Bu satırların yöneldiği Rus şair Vacheslav Ivanov da benzer bir durumdadır. Ah Lydia, sana karşı ne kadar suçlu olduğumu biliyorum. Sana duyduğum aşk, arzu ve yazdığım mektuplar yüzünden. Senden ne çok şey aldığımı görüp acı çekiyorum. Evli iki insan başka şartlar altında karşılaşmış, birbirlerine aşık olmuş ve eşlerinden ayrılmaya karar vermişlerdir. Ama Lydia'nın kocası boşanmayı reddeder ve böylece yıllarca sürecek bir dava başlar. Parantez içinde mahkemede. Gül beyazın donunu ve yattığımız yatağın örtüsünü yüreksiz kişilere gösterip onları güldürdük der Turgut Uyar bir şiirinde. Aşkın kirlenmesine kimse engel olamaz. Oysa Lydia'ya göre gerçek aşk suç içermez. Aşk hiçbir zaman haksız ya da yanlış olamaz. Bu nedenle de kendini haklı göstermeye gereksinimi yoktur. Ama bu yalnızca aşıkların duygu ve düşünceleridir. Suçluluk dolu bir aşk ve bunun için ödenen kefarete iyi bir örnek Abelard'la Heloise arasında yaşanan aşktır. Peter Abelard, 1079-1142, filozof, teolog, rahip ve ünlü bir profesördür. Heloise ise 1100-1164 onun öğrencisidir. Heloise'ın amcası Fulbert, yetenekli yeğeni için özel bir öğretmen aramış ve Abelard'ı bulmuştur. Abelard ve Heloise arasındaki ilişki önceleri çok masum, platonik bir aşkken, daha sonra birbirlerine karşı duydukları cinsel çekime karşı duramamışlar ve sonunda Heloise bu ilişkiden hamile kalmıştır. Bu durum amcayı çok sinirlendirir. Abelard, genç sevgilisini kız kardeşinin yanına götürür, oğulları orada dünyaya gelir. Gizlice evlenirler ve insanlardan uzak bir hayat sürmeye başlarlar. Ama Heloise'ın amcasının öfkesi geçmemiştir. Yeğeninin bir manastıra kapanmasını ister ve Abelard'ın cezalandırılması için uşaklarını görevlendirir. Abelard'ın uşağı engellemeye çalışsa da diğerleri daha güçlüdür ve Abelard'ın aileyi aşağılamış olduğu organını keserek cezalandırırlar onu. Sevgililer bir daha birlikte yaşama olanağına kavuşamazlar ve hayatlarının geri kalanını ayrı manastırlarda geçirirler. Ama öldükten sonra tekrar bir araya gelirler. Her ikisi de Paris'teki Père Lachaise mezarlığında yan yana yatmaktadır. Erkeğin cinsel arzusunun cezalandırılacağı korkusu, belki de Freud'un iddia ettiği gibi insanlık tarihi kadar eski ve evrensel bir korkudur. Oidipus karmaşası ve hadım edilme korkusu. Freud'a göre hadım edilme korkusu çocuğun 4. ve 5. yaşlarında ortaya çıkan normal bir gelişim evresidir. Bu zaman dilimi vicdanın ve sonrasında ahlakın geliştiği gelişim evresidir. Bu devre, çocuğun bilinçli olarak bir içgörü kazandığı, gerçekçi yorumlarla iyiyi kötüden ayırmayı öğrendiği bir zaman dilimidir. Bu ahlaki gelişimin motoru, insanın kendisi kadar eski korkularıdır da. Freud, hadım edilme korkusuyla ilgili teorisini anlatabilmek için eski Yunan'dan mitolojik bir hikayeyi kullanmıştır. Hikaye, Sofokles'in anlattığı biçimiyle şöyledir. Tebai kralı Laios'un çocuğu olmamakta ve bu durum onu çok üzmektedir. Kahinler, çocuğunun olmamasına şükretmesi gerektiğini, çünkü ölümünün oğlunun elinden olacağını söylerler. Laios'un karısı Iokaste de çocuklarının olmamasına çok üzülmektedir. Bir gün kocasını sarhoş edip yatağa sokar. 9 ay sonra da bir çocukları olur. Laios'u korku kaplar ve çocuğu bir sığırtmaça verir. Onu ormanın derinliklerine götürüp bırakmasını söyler. Sığırtmaç çocuğu ormana götürdüğünde Korintli başka bir sığırtmaçla karşılaşır ve durumu ona anlatır. Çocuğa acıdıkları için onu ölüme terk etmeye gönülleri razı olmaz ve Korintli sığırtmaç çocuğu alır Korint sarayına götürür. Korint kralı çocuğu evlat edinir. Ormana götürülürken ayakları bağlandığından topukları şişen çocuğa şiş topuk anlamına gelen Oidipus adını verirler. Büyüdükten sonra anne babasına hiç benzemediğini gören Oidipus kahinlerle konuşur. Bununla ilgili hiçbir bilgi alamaz ama kahinlerden biri babasını öldüreceğini söyler. Büyük bir üzüntüye kapılan Oidipus kenti terk eder. Yolda kendisine kötü davranan biriyle kavga eder, zaten çok öfkeli olduğu için kontrolünü kaybeder ve bu adamı döverek öldürür, sonra da yoluna devam eder. Bu arada Tebai'de iki felaket birden yaşanmaktadır. Laios çıktığı geziden dönmemiştir. Bir süre sonra ölüm haberi gelir. Bu arada bir canavar kentin kapısını tutmuş, kimseyi içeri ya da dışarı salmamakta, sorduğu bilmeceyi bilmeyenleri de yemektedir. Kentin kapısına gelen Oidipus canavarı alt eder ve kent tarafından kahraman ilan edilip kraliçe Iokaste ile evlendirilerek kral yapılır. 4 çocukları olur. Bir zaman sonra kentte bir felaket baş gösterir ve insanlar ölmeye başlar. Laios'un kanı yerde kaldıkça bu felaketlerin süreceği söylenmektedir kentte. Oidipus, Laios'un katillerini lanetler ama kahinler onun aptallık ettiğini, lanetlediği suçlunun kendisi olduğunu söylerler. Oidipus, kahinlerin ne demek istediğini anlamaz. Bu arada Korint kralının öldüğü haberi gelir. Oidipus rahatlar çünkü kahinlerin söylediği gibi kendi babasını öldürmemiştir. Kahinler onun Korint kralının gerçek çocuğu olmadığını söylerler. Bir sığırtmaç onu ormanda bulmuş, saraya getirmiştir. Iokaste, Oidipus'un oğlu olduğunu anlar ve yaşadığı utanç ve acıdan dolayı kendini asar. Durumu Oidipus da fark eder, büyük bir suçluluk duygusuyla dolar ve kendi elleriyle gözlerini kör eder. Daha sonra da lanetlenerek kentten sürülür. Freud, anne baba ve çocuk arasındaki ilişkiyi anlatmak için neden bu korkunç efsaneyi seçmiştir? Freud aslında hikayenin kendisiyle değil, hikayenin içinde saklı gizli anlamla ilgilidir. Kişinin kadın olsun erkek olsun gelişebilmesi için önünde 2 seçenek vardır. Ya dışarıya dünyaya açılacak ya da ailesinin kucağına geri dönecek. İnsan, anne, baba, çocuk arasındaki bu üçlü ilişkide kendini konumlandırma sorunuyla karşılaştırıldığında ödipal bir durumla karşı karşıya demektir. Ve bu durum kesinlikle patolojik değil, aksine genel, insani bir sorundur. Anne, sembolik olarak daima ailevi olanı, güvenlik ve korunmayı temsil eder. Baba ise daha çok sosyal ilişki sistemini, bizi çevreleyen toplumu ve kültürü. Ödipal çatışma, çocuğun gelişimi sırasında ailenin sıkı bağlarından kurtulup dış dünyaya giden yolu bulma görevidir. İkili bir ilişkinin koruyucu güvenliğine geri dönmek mi, yoksa gerilim dolu, çatışmalı ve korku uyandıran ama bir yandan da heyecan veren dış dünya mı? Ödipal çatışma aracılığıyla ortaya çıkan soru şudur. Artık 2 ayağı üzerinde durabilen sen, annenle arandaki simbiyotik güvenlikte kalmak ve küçük bir çocuk gibi 4 ayağının üzerinde sürünmek mi istiyorsun, yoksa kendini ben, anne babadan oluşan gerilim dolu, o üçlü ilişkiye bırakmak mı? Babanın ölümü üzerine kurulan klasik anne-oğul aşkı, klasik psikanalitik görüşe göre genel bir gelişim ve olgunlaşma adımıdır. Yani hepimiz birer Oidipus'uz. Gelişimimizin bir aşamasında ödipal durumla karşı karşıya kalırız. Ama acaba psikanalitik teorinin dediği gibi yalnızca bir kere mi, yoksa her üçlü ilişkide ödipal durum tekrar tekrar yaşanır mı? Düşündüğümüzde sadakatsizlik sonucu yaşanan bir aşk ilişkisi de üçlü ilişki değil midir? Peki neden bazıları durmadan böyle üçlü ilişkilere kaptırırlar kendilerini? Tabii ki eski hesapları kapayamadıkları için. Çözülmemiş bir çatışmayı çözebilme umuduyla. Aşk ilişkilerinde ödipal çatışmanın anlamı burada yatar. Durmadan yeni bir ilişkiye giren, klasik ödipal duruma durmadan geri dönen insanlar, bu evrenin sembolize ettiği çatışmalarını çözememiş insanlardır. Tıpkı bilmediğimiz topraklarda ilerlerken kaybolduğumuzda son çıkış noktamıza geri dönüp yolu yeniden çıkarmaya çalışmak gibi, aynı çatışmalı durumu tekrar tekrar yaratarak çözülmemiş çatışmayı umutsuzca çözmeye çalışmak. Tekrar tekrar sabit bir ilişkisi olan insanlara aşık olan bir kişi, kendi gelişimi içinde çözülmeden kalmış bir soruna, o durağa bilinç dışı bir şekilde geri dönmeye çalışmaktadır. Peki bu ödipal çatışmanın çözümü nedir? Erkek çocuğun babayla, kız çocuğun anneyle özdeşleşebilmesi. Psikanalist Otto Kernberg bu anlamda hoşgörülü bir babadan bahseder. Kendi ödipal sorunlarını aşmış bir baba, oğlunun büyümesini, bir erkek olmasını haset duygusuyla karşılamaz. Tersine bundan sevinç duyar. Baskıcı ve aşağılayıcı bir yaklaşımda bulunmayan babanın bu davranışı, oğlun babayla sağlıklı bir özdeşleşme yaşamasını sağlar. Bugün genç erkeklerin uzun süren güvenilir aşk ilişkileri yaşayamamalarının altında hoşgörülü ve cezalandırıcı olmayan babaların olmaması yatmaktadır. Oğulun babayla özdeşleşmesi ödipal çatışmanın bitişidir. Oğul, baba kadar büyük ve güçlü olmak, onunki gibi güzel ve hızlı bir arabaya sahip olmak ister ve onunki gibi müthiş bir kadına. Babanın bu isteklere yanıtı çok açıktır. Benim gibi olursan bunların hepsine sen de sahip olabilirsin, böyle bir kadına da. Ama bu kadından elini çek çünkü o benim. Baba kanunları ve yasakları belirler. Bu süperegonun doğum anıdır. Vicdanın, ahlakın ve davranış kurallarının. Süperego sosyal çevreye uyumun ve cezalandırılmaktan, sevgisiz kalmaktan kurtulmanın garantisidir bir bakıma. Suçluluk duygusu uygun olmayan bir davranışın sonucunda ortaya çıkan bir çeşit kendini cezalandırmadır ve ahlakın iş başında olduğunun da kanıtıdır. Bu nedenle başka bir birlikteliği daha olan biriyle ilişkiye girdiğimizde ilk ortaya çıkan duygu suçluluk duygusudur. Peki böyle bir durumda, yani ilişkisi olan birine aşık olduğumuzda ortaya çıkan suçluluk duygusuyla nasıl baş edebiliriz? Vicdanımızı nasıl rahatlatabilir ve geceleyin başımızı yastığa nasıl huzurla koyarız? Yanıt basitmiş gibi görülebilir. Bu ilişkiden gerçek büyük aşkı yaratarak. Sadakatsizliğin kendini temize çıkarmasının tek yolu budur. Önce kendimizi, sonra birbirimizi ve en sonunda da çevremizi yaşadığımızın büyük bir aşk olduğuna ikna edebilirsek, bu sadakatsizliğin vicdani yükünden kurtulabilir ve toplumda kabul görebiliriz. Ayrım sonu, sayfa 119.